Kitabın adı Türk İstihbarat Tarihi, yazarı Kaya Karan. 11. Ayrım. Gerek ulusal güvenliğin sağlanmasında, gerek dış ve iç politikaların yürütülmesinde güvenlik ortamını şekillendiren pek çok yeni yönetim, aktör ve vasıtanın görünür görünmez etkisi hissedilmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekten sağlam politikalar üretebilmek ve uygulayabilmek için, ulusal güvenlik ve ulus-devlet yapısına yönelen tehdit ve kaynakları iyi algılayabilmek, ulusun karşı karşıya olduğu fırsatları ve tehditleri öngörmek, doğru analiz edebilmek ve uygun vasıtalarla karşı koymak zorunluluğu ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissedilir hale gelmiştir. 21. yüzyıl güvenlik ortamı istihbarat fonksiyonlarının önemi ve etkinliğini hiç olmadığı kadar arttırmıştır. Önümüzdeki dönemde de uluslararası sistemin kuralları belirlenmiş, stabil bir yapıya kavuşacağını ummak ve bu yönde tanımlamalar geliştirmek faydasız bir uğraş olacaktır. Son derece kaygan bir zemin üzerine oturmuş uluslararası ortamda Türkiye, bir yandan yakın zamana kadar değişik çap ve karakterde savaşların yer aldığı ve halen potansiyel çatışma tehditlerinin bulunduğu Balkanlar, diğer yandan birçok bakımdan sürtüşmelere sahne olan ve çeşitli istikrarsızlıklar potansiyelleri taşıyan Kafkaslarla, yaklaşık 40 yıldır fiili çatışmalar ve terörist faaliyetlerle yoğrulmuş, Orta Doğu'nun arasında bir iç hat pozisyonuna sahip halde bulunmaktadır. Ayrıca bu pozisyon kademeli olarak Orta Asya'ya açılan alanlarla da bağlantılıdır. Bu üç bölgenin ve Orta Asya'nın birçok bakımdan küresel politikaların ve rol savaşlarının belirli açılardan yoğunlaştığı alanları oluşturduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla yeni sorun ve tehditler doğrultusunda 21. yüzyılda doğrudan doğruya gerçekleşen dinamik bir alan söz konusu olmakta ve bu durum Türkiye'nin gittikçe genişleyen bir alanda merkezi pozisyon kazandığını, kazanacağını göstermektedir. Bu süreç içinde Türkiye gerek stratejik gerekse jeopolitik önemi nedeniyle kendisini hiçbir zaman olayların akışına bırakma ya da bekle-gör tavır al taktiğiyle sınırlama lüksüne sahip değildir. Uluslararası sistemli ayrıntılı ve isabetli bir tanımlamayla, kendi konumuyla ilgili taktik, stratejik ve yüksek stratejik tutumlara sahip olmak zorundadır. Yalnız savunma pozisyonunda olmak Türkiye'ye haiz şartlar nedeniyle kabul edilemez bir davranış olacaktır. Bu nedenle de Türkiye kendi kartlarını avantajlarının maksimum düzeyde bir verimlilikle değerlendirmek durumundadır. Elbette bunu gerçekleştirebilmesi hiç de kolay değildir. Ulusal gücü sağlamanın ve korumanın en etkili yolu istihbarat fonksiyonlarımızın ulusal güvenlik politikalarımızı ve ulusal çıkarlarımızı destekleyecek şekilde yapılandırılması ve geliştirilmesidir. Öte yandan jeopolitik ve stratejik konumu itibariyle oldukça zor bir coğrafya üzerinde bulunan Türkiye için güçlü bir ekonomi, kusursuz bir dış politika ve caydırıcı bir askeri yapılanma şeklinde adlandırabileceğimiz çok sağlam üç ayağa sahip olmak bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üç ayağın ifade edilen özellikleri içinse güçlü, dinamik, etkin, esnek, hareket kabiliyeti yüksek ve yaratıcı bir istihbarat yapılanmasına ihtiyaç vardır. Ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde özellikle merkezinde bulunduğumuz ve bir parçası olduğumuz uluslararası sistemin gelişim süreci, Milli İstihbarat Teşkilatı olarak duyduğumuz sorumluluğu en üst seviyeye çıkarmış durumdadır. Ulusal güvenliğimizin ve ulusal çıkarlarımızın gelişmesine katkıda bulunabilecek bir stratejik istihbarat yaklaşımı bağlamında, teşkilatımızın mevcut yapısının yukarıda ifade edilen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, hem organizasyon şeması bakımından hem de söz konusu şemaya işlerlik kazandıracak, hayat verecek organizasyon kültürü açısından revize edilmesine yönelik, 2006 yılında başlattığımız çalışmaları, 80. yılımızı da kutlayacağımız 2007 yılı içinde sonuçlandırmak amacındayız. Böylece 21. yüzyılın beraberinde getirdiği koşullarla, Türkiye için taşıdığı özel önem doğrultusunda, ulusal çıkar ve ulusal güvenlik politikalarımız bağlamında, Milli İstihbarat Teşkilatı üzerine düşen görevi en mükemmel şekliyle yerine getirebilecektir. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak vizyonumuz, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi içten geçirmekte olan bu muğlak ve tehlikeli dönemden başarıyla, daha da güçlenmiş olarak çıkarmak ve çocuklarımıza gurur duyacakları bir gelecek bırakmaktır. Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları halkımızdan, resmi özel kuruluşlardan ve medyamızdan aldığı destekle sorumluluklarını sonsuza dek yerine getirme kararlılığı içindedir. Büyük Türk milletine saygılarımızı sunuyoruz. Emre Taner, MİT Müsteşarı. Basın açıklaması kamuoyunda geniş bir yankı uyandırmıştır. Uluslararası sistem yeniden tanımlanıyor, birçok ülke ulusal egemenliğini yitirecek. Türkiye kendisini olayların akışına bırakarak savunma pozisyonunda kalamaz ibarelerinin geleceği okumak bakımından çok iyi teşhis edilip olumlu ve umut verici görüldüğü bu açıklamaların yerinde ve zamanında devlet geleneğine uygun bir şekilde geliştiği, beyanatı tartışmak ve geçerli çözümler üretmenin herkesin görevi olduğu şeklinde muhtelif görüşler dile getirilmiştir. Bazı basın organlarında ulus devlet tehdidi altında türünden zorlama başlıklarla açıklamanın seyri başka mecralara çevrilmek istense de, MİT müsteşarının verdiği mesajın açık ve net olduğu, her şeyden önce kurumun klasik ve vizyon anlayışını aşma noktasında olduğu, teşkilatın ve bu kapsamda Türkiye'nin geldiği noktayı, yapılan hataları, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri birer birer sıralayarak, bundan sonraki sürece yönelik Büyük Türkiye, Güçlü Ülke Türkiye arzusunu ortaya koyduğu, ifadelerin bir anlamda Türkiye'ye yeni ufuklar ve hedefler çizmesi ve buna dönük güçlü bir istihbarat teşkilatına duyulan ihtiyacı ortaya koyması bakımından oldukça dikkat çekici olduğu yolunda yorumlar yer almıştır. Türk İstihbarat Örgütleri Tablosu 1. Yıldız İstihbarat Teşkilatı Osmanlı Devleti 2. Teşkilat-ı Mahsusa Osmanlı Devleti Resmi kuruluşu 5 Aralık 1914 Ortadan kalkması 1918 Kurucusu Enver Paşa İlk Başkanı Süleyman Askeri İllegal kuruluşu 1918'den sonra Umum Alemi İslam İhtilal Cemiyeti İllegal Başkanı Hüsamettin Ertürk 3. Karakol Örgütü Resmi kuruluşu Ekim-Kasım 1918 Ortadan kalkması 16 Mart 1920 İlk Başkanı Galatalı Şevket Bey 4. İstihbarat Grupları ve Hücreler Hamza Grubu 23.09.1920 15 Aralık 1920 Mücahit 15 Aralık 1920 23 Şubat 1921 Muharip 23 Şubat 1921 31 Ağustos 1921 Kerimi 2 Mart 1921 Ferhat 2 Mart 1921 Felah Grubu 31 Ağustos 1921 4 Ekim 1923 Zabitan 27 Ekim 1920, Ocak-Şubat 1921. Yavuz, Şubat 1921, Eylül 1921. Muavenet-i Bahriye, Mart 15 Aralık 1921. Fethiye Deniz Grubu, 16 Mart 1921. İmalat-ı Harbiye, 19 Mart 1920, 16 Aralık 1920. Namık, 30 Ocak 1921. Berzenci, Sebat-ı Milli, Yıldırım, Vefa, Beşler, Diğer Hücreler. 5. Askeri Polis Teşkilatı, AYNP. Resmi kuruluşu 18 Temmuz 1920 kuruluş, 20 Aralık 1920 istihbarat kuruluşu için düzenleme. Ortadan kalkması 21 Mart 1921. İlk Başkanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey. 6. Emniyet Umumiye Müfettişlikleri ve Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü. 7. Tetkik Heyeti Amirlikleri, resmi kuruluşu 1 Nisan 1921, ortadan kalkması 22 Haziran 1922. Müsellah Müdafaa-i Milliye Grubu, MİM-MİM. Resmi kuruluşu Ocak 1921, ortadan kalkması 5 Ekim 1923. İlk Başkanı Tuğgeneral İhsan Sökmen. 9. Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, 1922-1926 arası. Geçit Teşkilatı Aralık 1922 8 Ağustos 1923 10 Milli Emniyet Hizmeti MAH-MEH Resmi kuruluşu 6 Ocak 1926 Genelkurmay Başkanlığı emriyle 5 Ocak 1927 İçişleri Bakanlığı emriyle kabul edilen kuruluş tarihi 6 Ocak 1927 ortadan kalkması 6 Temmuz 1965 644 sayılı yasayla 11 Milli İstihbarat Teşkilatı MİT ve Devlet İstihbarat Hizmetleri. Resmi kuruluşu 22 Temmuz 1965 644 sayılı yasayla MİT Kanunu. Kabul tarihi 22 Temmuz 1965 1 Kasım 1983 2937 sayılı yasayla Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu. Yürürlük tarihi 1 Ocak 1984. Ekler. Ek 1 Teşkilat-ı Mahsusa'yla ilgili İslam İhtilal Cemiyeti İttihadı, Ek 2 Umum Alemi İslam İhtilal Teşkilatı, İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı, Ek 3 Karakol Örgütü ile ilgili, Ek 4 Hamza ve Felah gibi çeşitli istihbarat grup ve hücreleri ile ilgili, Ek 5 Askeri Polis Teşkilatı ile ilgili Emniyeti Umumiye Müfettişlikleri Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü, Ek 6 Tetkik Heyeti Amirlikleri ile ilgili, Ek 7 Müdafaa-i Milliye ve Müsellah Müdafaa-i Milliye ile ilgili, MİM, Ek 8 Milli Emniyet Hizmeti Teşkilatı MAHMEH ile ilgili, Ek 9 Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili, MİT. Ek 1 Teşkilat-ı Mahsusa ile ilgili. Teşkilat-ı Mahsusa şekillenmesi 1903-1907, gayri resmi kuruluşu 1909. Kuruluşun adlandırılması 1911-1913 arasında Teşkilat-ı Mahsusa diye adlandırılmıştır. Anıldığı diğer isimler: Batı Trakya Geçici Hükümeti, Fedai Zabıtan, Umuru Şarkiye. Bu kuruluşlar Enver Paşa'nın yönetiminde aynı tür faaliyetlerde bulunan aynı kişilerden oluşmuştur. Aslında değişik adlarda 1903-1907 arasında Eşref Kuşçubaşı ile birkaç sürgün ve kaçak Arabistan'da 2. Abdülhamit'e karşı ihtilalci bir komite kurmuşlardır. Arap İhtilal Cemiyeti bu çetede Selim Sami, Tahir ve bir Arap, Edrak İbnül Masri ve Eşref Kuşçubaşı bulunmuştur. Resmi kuruluşu 5 Ağustos 1914. Osmanlı Sultanı 5. Reşat'ın onayıyla Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gizli teşkilatı olmuştur. Kurucusu Enver Paşa, ilk başkanı Süleyman Askeri. Resmi olarak lağvedilmesi 30 Ekim 1918 sonrası Osmanlı Sultanı 6. Mehmet tarafından işgal kuvvetlerinin baskısıyla lağvedilmiştir. Son başkanı Hüsamettin Ertürk. Lağvedildikten sonraki illegal başkanı ve adı Hüsamettin Ertürk, Umum Alemi İslam İhtilal Cemiyeti. Lider kadrosu Enver Paşa, Süleyman Askeri, Eşref Sencer Kuşçubaşı, Selim Sami Kuşçubaşı, Çerkeş Reşit, Hüsrev Sami, İzmitli Müntaz, İskeçeli Arif, Filibeli Halim Cavit, Şehreminli Çerkeş Sadık, Kırıkkiliseli Ali Rıza, Atıf Kamçıl, Doktor Nazım, Trabzonlu Rıza, İsmail Can Bulat, Yüzbaşı İhsan, Sapancalı Hakkı, Hüsamettin Ertürk, Ohrili Eyüp Sabri ve Hüsamettin, İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Merkez üyelerinden olup, sonradan Teşkilat-ı Mahsusa'nın siyasi büro idarecisi olan Mithat Şükrü Bleda ve Dr. Bahattin Şakir, Mustafa Necip, Yakup Cemil, Hilmi, Atıf. Teşkilatın ideolojisi Pan-Türkizm olup, İslam Birliği temeldir. 1916'daki üye sayısı 30 binin üzerinde. Mali kaynakları Harbiye Nezareti'nin gizli bütçesinden verilen ödenekler ve Almanya'dan yapılan altın aktarımı. Enver Paşa 1881-1922 Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu. Ek 2 İslam İhtilal Cemiyeti İttihatı. İslam İhtilal Cemiyeti İttihadı. Enver, Talat ve Cemal Paşalar 1. Dünya Savaşı'nın sonunda yurt dışına kaçmak zorunda kalmışlar. 1-2 Kasım 1918'de. Çalışma programlarını yurt dışında sürdürmek amacıyla bazı girişimlerde bulunmuşlardır. Merkezi İstanbul'da kurulan Teşkilat-ı Mahsusa'ya bağlı Umuru Şarkiye Dairesi, Doğu İşleri Dairesi mütareke dönemine değin yurt içi ve yurt dışında bazı çalışmalarda bulunmuştur. TİTE ARŞK 39 ve 14204 Taksim 1. Talat Paşa Berlin'de Teaddiüş Şarki Cemiyeti'ni, Doğu Yardımlaşma Derneği'ni kurmuş, yurt dışına kaçan ittihatçılarla Roma'da Akvam-ı Mazlume Cemiyeti'ni, Zulüm Görmüş Kavimler Derneği birlikte çalışmaya katıp, dağınık durumdaki İslam derneklerini birleştirerek, İslam İhtilal Cemiyeti İttihadı, İslam İhtilal Dernekleri Birlikteliği isimli bir derneğin temellerini atmıştır. TİTE ARŞ K 39 ve 14204 Taksim 1, Talat Paşa'nın çalışmaları Enver'in denetiminde ve mali desteğiyle yürütülmüştür. Aydemir, Şevket Süreyya, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, Cilt 3, İstanbul 1972, sayfa 550-558. Ayrıca F14204 Taksim 1'de bu kuruluşun, Sovyet Cumhuriyetleri temsilcileriyle Avrupa'daki sosyalist ve komünist partilerle ilişki kurduğu belirtilmektedir. İstanbul'da da yine ittihatçıların kurmuş olduğu karakol cemiyetinin bu tür ilişkileri bulunmaktadır. Karabekir, İH. Sayfa 509-610-628, Caske, TKSK C1, SH 84, Yarasimos, Sayfa 110-114, 121-122, 134-136, Zürker, Sayfa 121. Hatta Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katılmak isteyen Talat Paşa Ankara'dan izin istediyse de durumun elverişsiz olması böyle bir harekete engellemiş, TİTE ARŞ K39 F14204 Taksim 1 10887 Taksim 126. 15 Mart 1921'de Talat Paşa Ermeni kuruluşlarına hedef olmuştur. Çavdar Tevfik, Talat Paşa bir örgüt ustasının yaşam öyküsü Ankara 1984 518, Talat Paşa'nın anıları İstanbul 1986 sayfa 14, Mehmet Kasım'ın ön sözü. Enver Paşa ise Rusya'ya geçtikten sonra Kafkas hükümetleri arasında bir birlik sağlayarak TİTE ARŞ K39 F14204'te hükümetler arasında Bolşevik idaresine benzer bazı esasları kabul ettirerek denmektedir. Buradan topladığı kuvvetlerle Anadolu'ya gelip ulusal hareketi başlatmak istemiştir. TİTE ARŞ K39 F14204'te Müdafaa-i Milliye'nin bazı fırkalarıyla bir benzerini yapma girişiminde bulunduğu belirtilmektedir. Anadolu hareketinin Mustafa Kemal tarafından başlatılması üzerine Talat Paşa'ya olduğu gibi kendisine de Anadolu'ya geçmesindeki sakıncalar akla yatkın bir şekilde bildirilerek, Rusya'da kalıp Orta Asya Müslümanlarının kurtarılması için çalışması istenmiştir. TİTE ARŞ K39 F14204 Taksim 2 Aydemir Cilt 3 Sayfa 548-549. Raporda Enver Paşa'nın Orta Asya'daki çalışmalarının Anadolu'ya yardım olacağı ve böyle olduğu takdirde, kendisine yardım da edileceğini Mustafa Kemal'in Enver'e bildirdiğini belirtmesine karşın Aydemir, Enver Paşa'ya böyle bir destek vaat edilmediğini belirtmektedir. Almanya'da bulunan Doktor Nazım'ın da Anadolu'ya gelip görev alabilmek için Mustafa Kemal'e mektup yazdığını Cavit Bey anılarında söylemektedir. Felaket günleri mütareke devrinin feci tarihi, Tanin, Tef No 244, 2-7-1946 sayfa 6. Enver Paşa, Bakü'de toplanan Şark Milletleri Kurultayı'na Fas, Tunus, Cezayir ve Trablusgarp inkılapçılarını temsilen eski polis genel müdürü Azmi Bey ile birlikte katıldıktan sonra, 31 Ağustos 1920'de toplanan kurultay 37 ulustan 1891 delegeden oluşmaktadır. Ertürk Sami, Enver Paşa ile son görüşme dün ve bugün, 1 Taksim 1-1955 sayfa 33, Show sayfa 422. Bu kurultayda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini İbrahim Talih öngören temsil etmiştir. İbrahim Bey ve Türk gözlemcilere karar yetkisi verilmemiş, Rusya ve Avrupalı delegelerin Anadolu hareketine karşı sempatilerini sağlayıcı bilgiler vermeleri istenmiştir. Cebesoy Ali Fuat, Moskova Anıları, Vatan Neşriyatı, İstanbul 1955, sayfa 18-19. Talat Paşa'nın ölümü üzerine Berlin'e giderek, buradaki iddiatçıları çevresine toplamış ve Roma'ya gidip, Akvam-ı Mazlume Cemiyeti ile yeni bir ittifak yapmıştır. TİTE ARŞ K39 F14204 Taksim 2. Enver Paşa Roma'da iddiatçılarla yaptığı görüşmelerde yalnızca dış örgütün yeterli olmadığını, Ankara'daki partilerle çalışmak gerektiğini belirterek bu yolda direktif verdi. Cavit 255, 27 Temmuz 1946 sayfa 6. Bu derneği de kendine bağlayan Enver Paşa, varlığını gösterebilmek amacıyla İslam halkının oturduğu yabancı hakimiyetinde yaşayan yerlerden birer temsilci gönderilmesini istemiş, 1921 Mayıs'ında Moskova'da İslam İhtilal Cemiyeti Kongresi'ni toplamıştır. İslam İhtilal Cemiyeti İttihadı'nın 81 maddelik tüzüğünde sosyalizmi andıran bazı maddeler bulunuyordu. Bu, İngiltere'nin Türkiye'ye Bolşevik akımının sızmasını önlemek için kendilerini İslam'ın koruyucusu gibi gösterme politikasına ters düşüyordu. Doğal olarak Enver Paşa'nın bu şekildeki görüşleri, ileriki tarihlerde İngiltere'nin Enver hakkındaki düşüncelerinde etkili olacaktır. Tevetoğlu Fethi, Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler Ankara 1967 sayfa 351, Ulu Belen sayfa 285. Bu kongrede derneğin icra bürosunun genel merkez Moskova'da veya Asya'nın Müslümanların oturduğu herhangi bir yerinde bulunması, ayrıca genel merkeze bağlı birer iç ve dış merkez bulunması kararlaştırılmıştır. TİTE ARŞ K39 F14204 Taksim 3 10887 Taksim 127. Kongre kararları çerçevesinde dış merkezlerin bulundukları ülkenin siyasi durumlarını yakından izleyerek, örgütün amaçlarına uyan konulardan faydalanmalarını, ihtilal halinde olan yerlerde ihtilalcilere silah ve mühimmat yardımı yapmaları, derneğin amaçları doğrultusunda çalışacak kişi ve derneği kazanmaları, propagandayla kamuoyu yaratmaları ve genel merkezle sürekli ilişkide olmaları istenmiştir. 1921 yılı içerisinde bu dış merkezlerden en çalışır görüneni bağlı şubeleriyle birlikte Livaül İslam, İslam Bayrağı gazetesini de çıkaran Berlin merkezi olmuştur. Tita ARŞK 39, F14204 Taksim 4. İç merkezler, İslamların esaret altında yaşadığı yerlerdeki merkezlerdir. Bağlı şubeleri bulunan bu merkezlerin görevlerinin her sene kongrenin saptadığı yolda olması kararlaştırılmıştır. Kongrede merkez ve şube bürolarının aday seçimleri yapıldıktan sonra, emperyalist ve kapitalistlere karşı ezilen ulusların kurtarılması için mücadele, Rusya içinde Rusya aleyhinde çalıştırılmaması, kongrede Rusya emperyalist bir hükümet olmadığından, oradaki ulusların bu ezilenlerden olmadığı kararlaştırılmıştır. Tite ARŞ K39 F14204 Taksim 4, Cebesoy, sayfa 224-225. Ankara, Sevr'e karşı savaştıkça onlara yardım edilmesi fakat herhangi bir nedenle vazgeçilirse mümkün olabilecek her araçla Anadolu'ya giderek düşmanla savaşılması yolunda kararlar verilmiştir. Ayrıca emperyalist devletlerin sömürgesi durumunda olan ülkelerde komünist partilerle beraber çalışma ilkesi kabul edilmiş, 3. Komünist Enternasyonel'e genel bir bildiri verilerek karşılıklı çıkarlar açıklanmış, genel esaslar üzerinde birliğe varılmıştır. Tite ARŞ K39 F14204 Taksim 5. Kongrenin bu tavrı üzerine 3. Komünist Enternasyonel Kongresi'nde bir konuşma yapan G. Zineviev, İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı'nın Türkiye, Mısır, Trablusgarp, Fransız sömürgeleri ve Hindistan'da çalıştığını, komünist olmamakla beraber Müslümanların köleleştirilmesine ve emperyalizme karşı mücadele verdiğini söylemiştir. Komintern belgelerinde Türkiye Kurtuluş Savaşı Ankara 1985 sayfa 27. 11. ayrımın sonu. Sayfa no 137. Devamı 12. ayrımda.